9. ayrım. Ama yine de her yıl sürüp gider. Oradan oraya koşuşturmalar, randevular, beyaz perdede neyin gösterildiği dışında her şeyle ilgilenen süper sınıf, sırf bir film yönetmeninin yapıtının televizyonda gösterilmesi, onurunu kazandırmak için akla uygun olanın onda birini ödemeye hazır şirketler, aileleri küstürmemek için filmin yeniden ele geçirilmesi ricaları, filmin kısaltılması yönündeki talepler, senaryo değiştirilerek tümüyle belirli bir konuya odaklanacak olursa seneye bir sözleşmenin imzalanacağı vaatleri, her zaman tutulmasa da. İnsanlar dinler ve kabul ederler çünkü başka bir seçenekleri yoktur. Süper sınıf dünyaya hükmeder. Onların ileri sürdükleri görüşler zekice, sesleri yumuşak, gülümseyişleri ölçülü ama kararları kesindir. Onlar bilirler, kabul eder ya da reddederler. Güç onlarındır. Ve güç kimseyle görüşmez, yalnızca kendisiyle görüşür. Ne ki her şey yitirilmiş değildir. Hayal dünyasında ve gerçek dünyada her zaman bir kahraman vardır. Şimdi Maureen gururla bu kahramanlardan birine bakıyor. Neredeyse 3 yıllık bir çabadan, hayallerden, telefonlardan, Los Angeles yolculuklarından, armağanlardan, iltimaslar, bankasındaki dostlarından, istediği iltimaslardan, bir zamanlar onunla sinema okulunda okumuş, sonra hem aklını hem parasını kaybetme riskine girmektense, önemli bir sinema dergisinde çalışmanın daha güvenli olduğuna karar vermiş eski bir erkek arkadaşının nüfuzunu kullanmasından sonra, büyük buluşma en sonunda 2 güne kadar gerçekleşecek. Eski erkek arkadaşı ben Javits'le konuşurum demişti. Ama onun kimseye yapımlarını vezir de edebilecek, rezil de edebilecek gazetecilere bile ihtiyacı yoktur. Böyle şeyler ona vız gelir. Bir keresinde onca sinema sahibinin onun eline bakmasını nasıl sağladığını ortaya çıkaracak bir yazı hazırlamaya kalkışmıştık. Ama Javits'le çalışan hiç kimsenin ağzından tek bir laf alamamıştık. Javits'le konuşurum ama ona hiçbir baskı yapamam. Onunla gerçekten de konuşmuş ve Mahzen'in sırlarını seyretmesini sağlamıştı. Ertesi gün Maureen'e bir telefon gelmiş, Javits'in onunla Cannes'da görüşeceğini bildirmişlerdi. O sırada Maureen, Javits'in ofisine taksiyle sadece 10 dakika uzaklıkta olduğunu söyleyememişti. Fransa'nın bir uzak kentinde randevu vermişlerdi. Paris'e bir uçak bileti almış, trene atlayıp bütün gün süren bir yolculuktan sonra Cannes'a varmış, ucuz bir otelin huysuz müdürüne kimliğini gösterdikten sonra kendini, tuvalete bavulların üstünde atlayarak ulaşabildiği tek kişilik bir odaya atmış ve yine eski erkek arkadaşı sayesinde birkaç sıradan olaya, yeni bir vodka markasının tanıtımı ya da yeni bir tişört koleksiyonun lansmanına davetiye koparmış ama festival ve kongre sarayına girme izni için başvurmakta geç kalmıştı. Fazla dökülüp saçıldı. 20 saatten fazla yolculuk yaptı ama hiç değilse 10 dakika görüşebilecek. Oradan elinde bir sözleşmeyle çıkacağından, kendisini parlak bir geleceğin beklediğinden emin. Evet, sinema endüstrisi krizde ama ne fark eder ki? Filmler, az film çekiliyor olsa da hala para yapmıyor mu? Büyük kentler yeni filmleri tanıtan afişlerden geçilmiyor. Boyalı basın film yıldızlarıyla ilgili dedikodularla dolu. Maureen sinemanın ölümünün daha önce birçok kez ilan edildiğini ama yine de varlığını hala sürdürdüğünü biliyor. Ya da böyle olduğuna inanıyor. Televizyonda ortaya çıktığında sinema ölmüştü. Kiralık video filmler ortaya çıktığında sinema ölmüştü. İnternet korsan sitelere girilmesine olanak vermeye başladığında sinema ölmüştü. Ama sinema ününü hiç kuşkusuz festivale borçlu olan bu küçük Akdeniz kentinde hala yaşıyor ve dimdik ayakta. Şimdi bu cennetin nimetlerinden sonuna kadar yararlanmak gerekiyor. Bir de her şeyi ama her şeyi kabullenmek. Javits Wild burada. Filmini gördü. Filmin konusu çok güncel, gönüllü ya da zorla cinsel sömürü. Bir dizi olay bütün dünyada gazetelerin başlıklarına taşındıktan sonra medyanın büyük ilgisini çekiyordu. Mahzenin sırlarının Javits'in kontrolü altındaki dağıtım zinciri tarafından afişlere çıkarılmasının tam zamanı. David Swald sinema endüstrisinin asi çocuğuydu. Filmlerin çok geniş bir kitleye ulaşmasında devrim yapan adamdı. Bir tek oyuncu Robert Redford, bağımsız yönetmenler için düzenlediği Sundance Film Festivali ile onu yaptığına benzer bir şey denemişti. Ama yine de onca yıldır uğraşmasına karşın Redford, ABD, Avrupa ve Hindistan'da yüz milyonlarca doların döndüğü bir dünyanın önündeki engelleri hala aşamamıştı. Oysa Javits hep kazananlardandı. Javits Wild, sinemacıların babası, büyük efsane, tepedeki azınlığın dostu, sanatçıların arkadaşı, dünyanın dört bir yanındaki sinema salonlarına ulaşmak için hiç kuşkusuz, çok zekice bir yöntem kullandı. Maury'nin bu yöntemin ne olduğu konusunda en küçük bir fikri yoktu ama işe yaradığını biliyordu. Javits Wild, iki gün sonra kendisiyle 10 dakika görüşebileceğini bildirmişti. Demek projesini kabul etmişti. Geri kalan her şey ayrıntıdan ibaretti. Maury'nin her şeyi ama her şeyi kabul edeceğim diye yineliyor. Hiç kuşku yok ki o 10 dakikada sonunda filmini çektiği 8 yıl içinde, evet yaşamının dörtte biri, başından geçenler hakkında tek bir söz söyleme fırsatı bile bulamayacak. Javits ise sinema okuluna gittiğini, birkaç reklam filmi yönettiğini, çeşitli küçük kentlerin sinemalarında ya da New York'taki alternatif barlarda hararetle izlenen iki kısa film çektiğini söylemenin hiçbir anlamı olmayacak. Profesyonel bir yapım için gereken milyonlarca doları toparlamak amacıyla ailesinden kalan evi ipotek ettirdiğini, ipotek ettirecek bir evi daha olmadığından bunun tek şansı olduğunu anlatmak hiçbir anlam taşımayacak. Okuldaki arkadaşlarının uzun uğraşlardan sonra reklam filmlerinin rahat dünyasına atıldıklarını ya da TV dizileri çeken pek çok şirketten birinde güvenli ama sıradan bir işi seçtiklerine tanık olmuştu. Kısa filmlerinin coşkuyla karşılanmasından sonra daha büyük filmlerin hayalini kurmaya başlamıştı. Artık onu hiçbir şey durduramazdı. Bir misyonu olduğuna inanıyordu. Dünyayı gelecek kuşaklar için daha iyi bir yer haline getirmek. Kendisi gibi düşünen insanlarla bir araya gelip sanatın sadece yitik bir toplumu eğlendirmenin ya da avutmanın bir yolu olmadığını göstererek, dünya liderlerini bütün kusurlarıyla teşhir ederek, Afrika'da açlıktan ölmekte olan çocukları kurtararak, çevre sorunlarını gözler önüne sererek, toplumdaki adaletsizliğe son vererek. Hiç kuşkusuz çok iddialı bir projeydi bu. Ama bildiğinden şaşmazsa gerçekleştireceğinden emindi. Bunu yapmak için ruhunu arındırmaya ihtiyacı vardı. O yüzden de ona her zaman yol göstermiş olan dört güce başvurdu. Sevgi, ölüm, güç ve zaman. Tanrı tarafından sevildiğimiz için sevmeliydik. Yaşamı doğru bir biçimde kavramak istiyorsak ölümün bilincine varmalıydık. Gelişmek için mücadele etmeliydik. Ama mücadele ederken kazandığımız gücün tuzağına düşmeden, çünkü böyle bir gücün değeri olmadığını biliyorduk. Son olarak da ilahi ruhumuzun tüm fırsatları ve sınırlamalarıyla zamanın ağına takıldığını kabullenmeliydik. Zamanın ağına takılmış olabilirdi ama yine de ona zevk veren ve yüreğini coşkuyla dolduran uğraşı sürdürebilirdi. Yaptığı filmlerle gözünün önünde çözülüp dağılmakta olan dünyaya kendince katkıda bulunabilir, gerçekliği ve insanları değiştirmeye çalışabilirdi. Babası yaşam boyunca hep hayal ettiği şeyi yapma fırsatını bir türlü bulamamaktan yakındıktan sonra öldüğünde, Maury'nin çok önemli bir şeyi fark etmişti. Değişimlerin her zaman bunalım anlarında gerçekleştiğini. Yaşamın babasınınki gibi son bulmasını istemiyordu. Kızına, yapmak istediğim bir şey vardı, onu yapabileceğim bir noktaya da gelmiştim ama riski göze alacak kadar cesareti bulamadım kendimde, demek zorunda kalmak istemiyordu. Payına düşen mirası aldığında, bunun kendisine tek bir nedenle verildiğini anlamıştı, kaderini kendisinin belirlemesini sağlamak için. Savaşmayı göze almıştı, hep ünlü bir oyuncu olmayı hayal eden genç kızların tersine, onun hayali sonraki kuşakların izleyebileceği, gülümseyebileceği ve hayaller kurabileceği hikayeler anlatmak olmuştu. Hayranlık duyduğu örnek yurttaş Kane'di. Amerikalı bir basın imparatorunun yaşamını gözler önüne sermek isteyen bir radyo programcısının bu ilk filmi, yalnızca öyküsüyle değil, dönemin etik ve teknik sorunlarını yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla ele alışıyla bir klasik olmuştu. Tek bir film ebedi ün getirmeye yetmişti. İlk filmi. İlkinde doğrusunu yapmak mümkün olmuştu. Filmin yönetmeni Orson Welles, bir daha o kadar iyi bir film yapmamış da olsa, ortalıktan yok olmuş olur böyle ve artık yalnızca sinema derslerinde okunuyor olsa bile bir onun dehasını er geç yeniden keşfedecekti. Onun ardında bıraktığı bir tek yurttaş Kane değildi. İlk adım iyi atıldığında çağrıların hep birbirini izleyeceği herkese kanıtlanmıştı. O çağrılar Maureen'e de gelecekti. Yaşadığı zorlukları hiçbir zaman unutmayacağı ve yaşamıyla insan yaşamının saygınlığına katkıda bulunacağı konusunda kendi kendine söz vermişti. Ve her zaman ancak bir tek film, ilk film olabileceğinden, tüm fiziksel çabalarını, tüm dualarını, tüm duygusal enerjisini bu projeye vermişti. Senaryoları, önerileri, fikirleri hiçbir zaman ciddiye almayıp sonunda bir sürü işi aynı anda yapan, ama hiçbirini doğru dürüst yapamayan arkadaşlarının tersine, kendini her şeyiyle mahzenin sırlarına, bir seks manyağı tarafından ziyaret edilen, beş rahibenin öyküsünü anlatan bu filme adamıştı. Rahibeler adamı Hristiyanlığa yönelterek kurtarmak yerine, onunla iletişim kurabilmenin tek yolunun onun sapkın dünyasının ölçütlerini benimsemek olduğunu fark ediyorlar ve Tanrı'nın yüceliği aşktan geçerek anlayabilmesi için bedenlerini ona teslim etmeye karar veriyorlardı. Maureen'in planı basitti. Hollywood aktrisleri ne kadar ünlü olurlarsa olsunlar, genellikle 35'ine geldiklerinde oyuncu listelerinden silinirler. Sosyete dergilerinin sayfalarında görünmeyi sürdürürler. Hayır derneklerinin müzayedeleri ve büyük partilerde boy gösterirler. Kendilerini insancıl davalara adarlar ve yıldızlarının gerçekten de sönmek üzere olduğunu fark ettiklerinde, evlenmeye ya da gürültüler koparan boşanma davaları ve skandallarla ortalığı birbirine katmaya başlarlar. Sırf namları birkaç ay, birkaç hafta ya da birkaç gün daha yürüsün diye. İş bulamamaktan unutulmaya doğru giden bu dönemde para hiç önemli değildir. Her türlü rolü kabul etmeye hazırdırlar. Yeter ki beyaz perdede görünebilsinler. Maureen 10 yıl kadar önce zirvede olan ama artık gözden düşmekte olduklarını sezinleyen ve eski ünlerine yeniden kavuşmak için yapacaklarını bilemeyen aktrislere yönelmişti. Elinde iyi bir senaryo vardı. Senaryoyu aktrislerin menajerlerine göndermiş, olmadık ücretler istediklerini görünce de hiç düşünmeden hayır yanıtını vermişti. Daha sonra her aktristi tek tek aramıştı. Onlara proje için gerekli parayı bulduğunu söylemiş, onlar da neredeyse hiç para almadan çalıştıklarını nasıl olsa kimsenin bilemeyeceğini düşünerek kabul etmişlerdi. Film endüstrisi gibi bir alanda alçak gönüllü olmanın bir anlamı yoktu. Orson Welles'in hayaleti bazen Maureen'in rüyalarına girerdi. Olanaksızı olanak kılmaya çalış, aşağılardan başlama, çünkü şu anda oradasın. Birileri merdiveni çıkıp almadan basamakları hızla tırman, korkuyorsan bir dua oku ama devam et. Elinde mükemmel bir senaryo, birinci sınıf bir kadro vardı ve nitelikten ödün vermeden büyük stüdyolar ve dağıtımcıların kabul edebileceği bir film yapması gerektiğini biliyordu. Sanat ile ticaretin el ele yürümesi mümkün olduğu kadar zorunluydu da. Geri kalanına gelince, geri kalanı çok değişik şeylerden oluşuyordu. Zihinsel mastürbasyon yapan ve kimsenin anlamadığı filmlerden hoşlanan kimi eleştirmenler, hep aynı 5-10 kişinin gösterimlerden çıkıp kendilerini barlara attığı, sabahlara kadar sigaralarını tüttürerek, anlamı büyük olasılıkla çekilirken amaçlanandan çok farklı olan, tek bir sahneyi tartıştığı küçük alternatif çevreler, seyirciye neyin verilmesi gerektiğini açıklayan nutuklar çeken yönetmenler, Yerli sinemaya daha fazla devlet desteği çağrılarında bulunan sendika toplantıları, hükümetin sanatı desteklemedeki ilgisizliği konusunda hep aynı şikayetlerin ortaya atıldığı bitmez tükenmez toplantılar sonunda entelektüel dergilerde yayımlanan bildiriler. Arada sırada ciddi gazetelerde yayımlanan ve genellikle yalnızca ilgili taraftar ya da ilgili tarafların aileleri tarafından okunan mektuplar. Dünyayı kim değiştiriyor? Süper sınıf. Bu işi becerenler. En geniş kitlelerin davranışını, yüreğini ve aklını değiştirenler. Maurin de bu yüzden Ceyvitz'i bir Oscar kazanmayı kanı istiyordu. Ve bunları demokratik bir biçimde elde edemediğinden, başkaları öğüt vermekte çok istekli olmakla birlikte, hiçbir riski omuz vermeye asla yanaşmıyorlardı. Kendini ateşe atmıştı. Erişebildiği herkese başvurmuş, senaryoyu yazabilmek için aylarca uğraşmış, mükemmel ama tanınmamış sanat yönetmenleri, tasarımcılar ve yardımcı oyuncuları hemen hiç para sözü vermeden yalnızca ileride daha bir tanınacakları vaadiyle ikna etmişti. Başrolleri üstlenen beş aktristin adlarını görünce hepsi de çok etkilenmiş. Bütçe muazzam olsa gerek ve ilk başta yüksek ücretler istenmiş ama sonunda böyle bir projede yer almanın CV'lerinde gerçekten çok iyi görüneceğine ikna olmuşlardı. Maureen bu proje konusunda o kadar coşkuluydu ki coşkusu tüm kapıları açıyordu sanki. Artık sıra atılacak son adıma gelmişti. Asıl farkı yaratacak adıma. Bir yazar ya da müzisyenin nitelikli bir şey üretmesi yeterli değildir. O yapıtın bir raf ya da çekmecede tozlanıp gitmemesini de sağlamak gerekir. Görünürlüktür gerekli olan. Maureen filmini tek bir kişiye, Javits Wild'a göndermişti. Tüm ilişkilerini kullanmış, reddedilmiş ama yılmayıp yoluna devam etmişti. Görmezden gelinmiş ama cesaretini yitirmemişti. İtilip kakılmış, küçük düşürülmüş, dışlanmış ama hayatını koyduğu bu işin gerçekleşeceğine olan inancını kaybetmemişti. İşte o sırada eski sevgilisi devreye girmiş ve Javits Wild filmini seyretmeyi ve onunla görüşmeyi kabul etmişti. Maureen, 2 gün sonra buluşacakları anı aklından geçirerek yemek boyunca gözlerini Javits'ten ayırmıyor. Birden Javits'in kas katı kesildiğini, gözlerinin kaydığını fark ediyor. Javits'in yanındaki arkadaşlarından biri önce arkaya, sonra yana bakıp elini ceketinin içine atıyor. Öteki adam ise kendini kaybetmişçesine cep telefonunda bir numara tuşlamaya başlıyor. Yoksa bir şey mi oldu? Yok canım, Javits'in yakınında oturanlar hala sohbet ediyor, içkilerini yudumluyor, bir festival gününün, partilerin, güneşin ve güzel vücutların keyfini çıkarıyorlar. Adamlardan biri Javits'i ayağa kaldırıp yürütmeye çalışıyor. Ama Javits hareket edemiyor gibi. Ciddi bir durum olmasa gerek. İçkiyi fazla kaçırdı belki de. Yorgunluk, stres. Yok, ciddi bir durum olamaz. Maureen işi buraya kadar getirmişken, bu kadar yaklaşmışken. Uzaklardan bir canavar düdüğü duyuluyor. Polis olmalı. Önemli birine ulaşmak için her zamanki yoğun trafikte yolu açmaya çalışıyor herhalde. Adamlardan biri Javits'in kolunu omzuna atıp onu kapıya doğru sürüklüyor. Canavar düdüğü gittikçe yaklaşıyor. Öteki adam eli hala ceketinin içinde dört bir yanı kolluyor. Bir noktada gözleri buluşuyor. Arkadaşlarından biri Javits'i eğimli yolda sürüklerken Maureen böylesine çelimsiz biri, bu kadar iri yarı bir adamı nasıl bu kadar rahat taşıyabilir diye geçiriyor içinden. Canavar düdüğü çadırın hemen dışında susuyor. Javits artık arkadaşlarından biriyle gözden kayboldu. Ama öteki adam bir eli hala ceketin içinde Maureen'e doğru yürüyor.